Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah Türkiye'de medya özgürlüğünün son durumuna baktığımız zaman demokrasinin de son durumunu görebileceğimizi konuştuk ve ben bir takım örneklerle aslında Türkiye'de bu durumun, bu düzlemin nasıl oluşturulduğunu anlatmaya çalıştım size. Yani medyanın, iktidarın ve onların ikisinin bir arada yürüyebilmesi için gereken parasal kaynağı oluşturmakla yükümlü olan iş dünyasının nasıl beraber yürüdüğüne ilişkin yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi gazeteleri konuşacağız. Aşağıdan 3 noktanın yanından yayını paylaş tuşunu tıklayacak bütün Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Herkesi çağıracağım, diyeceğim ki gelin hadi konuş. Konuşalım gazeteleri. Bir şey olduğu için değil ama birlikte anlamaya çalışmamız gereken şeyler olduğu için. Bugün iktidar gazetelerinin neredeyse tamamında bir haber var. Sabahın o haberine geleceğiz. İlk yayında anlattığım hani 8 ay sonra bu haber neden hatırlandı, neden tekrar gündeme geldi ve birinci sayfadan bu haberi verirken 8 ay önce olduğunu neden duyurmaz bir gazete? Hani yalakalığın, taklacılığın, bit yavruluğunun bu kadarı neden yapılır konuşacağız. Ama onun dışında şu WhatsApp uygulamasının içinde Şubat'ın başına kadar, 8 Şubat mıydı tam tarihi hatırlamıyorum ama Şubat'ın başına kadar bütün kullanıcılarından istediği verilerinin kullanılmasına ilişkin bir sözleşmeyi imzalamaları ya da onay vermemeleri durumunda WhatsApp üyeliklerini kaldırmaları gerektiği yönündeki durum. Bugün Hürriyet gazetesinde var, iktidarın başka gazetelerinde, takvimde falan da var yanlış hatırlamıyorsam. Hepsinde yazıyor ama işin tuhaf bir boyutu var. Bakın dünden beri, hatta bir gün önceden beri. Sosyal medya üzerinden eminim sizler de bakıyorsunuz. Bir takım insanların söylediklerinden, yazdıklarından, çizdiklerinden bir şey anlamaya çalışıyorsunuz. Anlayabildiniz mi? Ama açık yüreklilikle soruyorum. Bakın bizim şöyle bir sıkıntımız var. Bu son derece net. Yani herkesin anlayabileceği dille bir şey anlatmak bu kadar zor olmamalı bana kalırsa. Ama insanlar anlatırken özellikle kendi anlayabilecekleri düzlemde anlatıyorlar ki mevzuyu. Sonuçta bana muhtaç olasın, bana sorasın. Oysa söylemeye çalışılan şey, mesela şunu ilk gününden beri söylüyoruz ya, bunun için deha olmaya, bir şey yapmaya. Dün bir izleyiciyle yazışırken çok bozuldu, bozuk attı bana, laf sokarak gitti falan. Onun için söylüyorum bunu özellikle. Peki siz biliyormuşsunuz falan diye. Ya bildiğim için değil kardeşim. Ama şunu anlamak için alim olmaya falan gerek yok. Sen ne yaparsan yap, cep telefonunu, tabletini, bilgisayarını, masaüstü bilgisayarını açtığın andan itibaren dijital iz denilen bir iz bırakmaya başlıyorsun. Ve bu silinmiyor kardeşim. Tamam mı? Bunu anlamak için çok zeki olmaya, bilgisayar mühendisi olmaya falan gerek yok. Ama işin başka bir boyutu var. WhatsApp'ın aynı zamanda sahibi olan Facebook'un, yani Mark Zuckerberg denen herifin yeni bir uygulama gerekçesiyle insanlara ya bununla ilgili sözleşmeyi onaylayın ya da onaylamıyorsanız defolun gidin demesini gerektiren bir şey olmalı değil mi? Bunu durduk yere babasının ayrına yapmıyor bu adam. Bugüne kadar devam eden hikaye. Yani böyle gidebilirdi, bırakılabilirdi. Yaptığına göre bir şey bekliyor adam. Ve bunlar birkaç milyar dolarlık şirketler olduğu için öyle bir adım atmadan önce hani bazılarının yaptığı gibi Yüksek İstişare Kurulu'ndaki takozlara falan sormuyor. Yani defalarca, saatlerce, belki günlerce düşünüldükten sonra yapılıyor. O zaman ne oluyor? Ne oluyor? Ben dünden beri İnanın burada yayında da kullanayım diye. Belki 30 tane ayrı yazı okudum. Belki 10 tane yapılmış program izledim. Kimi YouTube programı, kimi başka yayınlara katılmış insanlar. Ve herkes aynı şeyi söylüyor ya. Herkes aynı şeyi söylüyor. İzle bak anlayacaksın. İzle anlayacaksın diyene soruyorum. Sen ne anladın bir anlatsana bana. Ortaya çıkıyor ki hiç bok anlamamışsın kardeşim. Birileri birilerine yönlendiriyor sürekli. Bak onun o söylemiş ya, oradan anlaşılıyor. Anlaşılmıyor kardeşim. Anlaşılmıyor. Bunu anlatmak bu kadar zor olmamalı. Şimdi bir yandan bakıyorsunuz sosyal medya üzerinden bir yalan yayılıyor. WhatsApp bu konudaki şeyi geri aldı diye. Teyit.org 2 saat önce haber geçti. Yok öyle bir şey yok, yalan o diye. Öbür taraftan Ekrem İmamoğlu biz artık WhatsApp kullanmayacağız, Telegram'a geçiyoruz diye açıklama yaptı. Öbür taraftan işte Signal adına ne derseniz deyin o kullanılacak diyenler başlıyor. Ya kardeşim bu kadar zor değil. İnsanlar gerçekten birbirlerini hırpalamaya başladılar artık. Ve anlayan da anlamayan da abuk sabuk konuştuğu için ya bu kadar zor olmamalı. Ve burada biri çıkıp şunu söyleyecekse lütfen rica ediyorum. Ne olur ya bunda anlaşılmayacak bir şey yok dedikten sonra saçma sapan şeyler yazmasın lütfen. Öyle bir balya lafı ben de söylerim size. Ama burada anlatılmaya çalışılan şeyi ne olur biri insan gibi doğru düzgün anlatsın. Bu kadar zor bir iş değil bu. Evet böyle yapılıyor şundan. Hayır böyle yapılıyor ama korkacak bir şey yok şundan. Bu kadar zor değil ya. Aynı şeyi sürekli olarak her alanda yaşamaya mecbur muyuz biz ya? Uzmanım diye çıkan insanların uzmanlığı falan yok. Anlatma. Ahmet Rasim buna fikri inkıbaz der. Fikri kabızlık, düşünsel kabızlık. Yani bilir de anlatamaz, çıkartamaz. Ama sorsan herkes acayip şey ya. Acayip bilgili, laf sokmaya çok meyilli. Tamam sen biliyorsan yap o zaman. Ya ne anlatıyorsun kardeşim? Doğru düzgün söylesene. Ne olduğunu basit bir dille anlatsana. Biri bir şey yazıyor, altına bir bakıyorsun. O hadi ulan öyle mi olur? Teres falan. Bir bakıyorsun adam bilgisayar mühendisi okumuş, yazılım mühendisi, bilmem ne mühendisi. Abi diyorsun ki adam bunların hangisi doğru söylüyor? Bu kadar zor değil kardeşim. Zor değil. Ama bakın bir daha söylüyorum. Bu iş şunu açtığın anda, cep telefonunu açtığın andan itibaren zaten, bilgisayar başına oturduğun andan itibaren, tableti tıkladığın andan itibaren iz bırakıyorsun. Ve bir daha söylüyorum bunu anlamak için mühendis olmaya falan gerek yok. Aptal olmamak yeterli. Sürekli olarak iz bırakıyoruz hepimiz. Ama bu izlerin nasıl kullanılacağıyla alakalı bugün yaşanan şey. WhatsApp diyor ki Facebook'taki ticari ortaklarımla da paylaşacağım bunu. Ben açık yüreklilikle söyleyeyim. Bunu paylaşılmadığını zaten düşünebilecek kadar andaval değilim. Ama mesela şöyle bir çıkış yapılıyor. Deniliyor ki Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde böyle bir sözleşme dayatması olmadı. Onlara yapamadılar. Orada duracaksın o zaman Hacı abi. O zaman ben şunu söyleyeyim. Bir dakika ya ben 6. sınıf vatandaş mıyım? Bana nasıl ittiriyorsun bunu derim. Ve zor bir şey değil. Yani adam burada tutuyor. Gülen'im söyledi işte. Yüz tanımayla telefona giriyorsun. Ne bekliyorsun gerçekten? Ne bekliyorsun? Yani seni ayıracaklar mı? Ha, Hakkı Bey tamam onu şey yapmıyoruz. Onu takip etmiyoruz. Özel emir var. Mark Zuckerberg söyledi. Hakkı dedi. Ayrı dedi dışarıda tutuyoruz onu dedi. Bu mu? Ya bu kadar zor değil kardeşim ya. Vallahi bu kadar zor değil. Zor olmamalı. Anlattığı zaman ahkam kesen insanların çıkıp iki cümle bir şey söylemesi lazım ya. Yani işlettiğim sistemi değiştirmek zor bir şey değil ki. Yani Telegram kullanmak. Ben kaç sene önce kullanıyordum hatırlamıyorum ki. Bir dönem çünkü ben çok sonradan yani yıllar sonra WhatsApp'ı kullanmaya başladım. Zaten hala çok verimli kullanamam yani. İki gün sonra cevap almak istiyorsanız yazın bana. Ama yani burada önemli olan o değil kardeşim. Hayatı kolaylaştıran şeyler bunlar. Ama birinin çıkartıp anlatması gerekiyor. Söylediğin zaman da bozuluyor. Peki tamam sizin uzmanlığınız mı zaten? Siz biliyorsunuz. Tamam yapın o zaman siz. Yapın. Tamam. Ez cümle. Sen ne yapacaksın diyenlere. Vallahi ben bir şey yapmayacağım kardeşim. Hiçbir şey yapmayacağım. Ciddi söylüyorum. Ya adamı anlatıyorsun. Kapris yapıyor. Direkt kapris yapıyor. Tamam ben anlamıştım zaten. Uzmanlığınız mı? Şunu sabit. Tamam siz yapın. Yo sen anlat. Ama doğru düzgün anlat. Bir hanımefendinin yayınını izledim ben. Dün. O kadar çok insan tavsiye etmiş ki. Ya arkadaşlar kusura bakmayın siz çok zekisiniz. Ben aptalım gerçekten benim kafam çalışmıyor. 20 dakika Haybe'ye izledim ben onu. Hiç bir bok anlatmıyor hanımefendi kusura bakmayın. Hiç bir bok anlatmıyor. Laf çevirip duruyor sürekli olarak. Diyorsun sürekli her cümlenin sonu. Birader ya anlat ablacığım. Anlat ne yapalım yani. Ne yapalım bırakalım mı yoksa bırakmayalım mı? Sıkıntı yok mu? Sürekli olarak laf aynı yere dönüp geliyor ya. Bir şey öğrenirsem, bir şey anlarsam gerçekten sizinle de paylaşırım merak etmeyin. Ama ben size yapacağımı söyleyeyim. Ben hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Hiçbir şey. 24'teki mi? Nerede izledim hatırlamıyorum ki Süleyha Hanım. Yani o kadar çok birbirine girdi ki. Hayır işin en sinirlendiğim hikayesi de şu ya. İnsanlar yolluyor. Ha anlamadın. Bak bunu izle nasıl anlatmış. Lan nasıl anlatmış? Anlatmamış. Hiçbir şey anlatmıyor. Anlattığından bir sonuç çıkartman mümkün değil. Ama herkes birbirine takip ediyor. Birbirine tavsiye ediyor. Anlamadın. Gerizekalısın sen ama al şunu izle anlarsın. Sen ben şey yapmıyorum, ilgilenmiyorum ya. Vallahi ben hiçbir şey yapmayacağım. Hiç. Yani ne anlatacak, ne diyecek? Ama bütün bunlar ne biliyor musunuz? Bizim eğitim sistemimiz de bundan zerre kadar farklı değil. Ben her yerde anlatıyorum. Yani bütün katıldığım söyleşilerde, gittiğim okullarda. Mesela ben hayatım boyunca fizik dersini sevmedim. Hiç sevmedim. Gerekçem ne biliyor musunuz? Oğluma da anlattım bunu. Onun da başı çok hoş değil. Ona da anlattım. Benim gerekçem hocalarımın kötü olmasıydı. Çünkü benim hocalarımın, fizik hocalarımın tamamı fiziği kitaptan öğrenmişlerdi ve bilmiyorlardı. Ezberleyip giriyorlardı derse. Yani ben bugünkü aklımla o dersi veririm. Çok ciddi söylüyorum veririm. Anlamam bir şey. Ama çok güzel anlatırım. Ama böyle anlatılmaz ki, böyle insanlara sevdirilmez ki bu iş. Bugün uzmanım diye çıkanların hepsinin yaptığı şey tam da bu işte. Bir yerden okuyor. Ondan sonra çıkıyor. Bır bır bır konuşuyor. Bir yandan da şakşakçıları var. Anlattı işte, anlamadın mı hala? Hiç kafan çalışmıyor senin falan. Lan anlatmadı bir şey kardeşim. Rica ediyorum. Ne olur. Bakın çok samimi ricadır bu. Ne no, anladıysanız bir şey lütfen anlatın ya. Ama bana laf salatası yapmasın kimse. Orada yapılanlar gibi. 21 dakika yayın yapıyorsun. Hiçbir şey anlatmamış kadın ya. Hiçbir şey. Neyse. Ama anlarsam vallahi ben kıyısından köşesinden bir şey yırtarsam söz veriyorum paylaşırım. Ya şöyle oluyormuş. Ben böyle anladım. Galiba buymuş diye. Ha ben hiçbir şeye dokunmayacağım. Hürriyet. Elveda WhatsApp. Ne güzel haber değil mi Ahmet Hakan? Bunu yapmak ne kolay ya. 8 Kasım günü bak tam böyle FBI soruşturmacısı tavrıyla soruyorum. 8 Kasım 2020 günü neredeydiniz? O gün olağan dışı bir şey dikkatinizi çekti mi? Hiç mi çekmedi? Hiç utanmadınız mı? Peki 29 saat boyunca nereye kayboldunuz? Siz, bağlı bulunan, size bağlı bulunan kurumlar falan. Elveda WhatsApp'a bir değil mi? Dağlardan sirin ne olacak ya? Biri ama öylesine. Ben de fen lisesi mezunuyum. Genel olarak hocaların çoğu çok kötüydü. Sözde uzmanlar. Ya hatırlıyor musunuz? Burada 3 sene önce bir şey anlattım size. Bir öneride bulundum. Ben hala çok ısrarlıyım bunda. Ve iddiayla söylüyorum. Türkiye'de eğitim sisteminin %70'i dökülür. Her ihtisas sahibi öğretmen, sınıf öğretmenlerine falan bahsetmiyorum. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce, Fransızca, Almanca dil hocaları. Bunların hepsini alanlarıyla ilgili. Gerçekten adil sınavlara sokalım. Bak %70'inin döküleceğine kalıbımı basarım ben. Çünkü bir tabii şu şöyle bir yanı da var. Literatür takip edebilmek için bu insanların kitap alacak, bilmem ne yapacak falan paraları yok. Ama öte yandan herkes bir şekilde kapağı bir mesleğe attığında Türkiye'de hiç sağa sola bakmaya gerek yok. Üstüne yatıyor direkt. Tamam öyle böyle yerleştik hocam. Hop yapışalım. Bak ısrarla söylüyorum. %70'i dökülür. Derdini anlatabilen. Çünkü o da şey yapmış. Bakmış kitaptan öğrenmiş. Ben kendi fizik hocalarımla ilgili söylüyorum ben. Hiçbir şey anlamadığım için hiç sevmedim ben. Hiç sevmedim hem de. Yıllar boyunca o kadar çok arkadaşım oldu ki. Yani çok da sevdiğim, fikrine çok güvendiğim, çok iyi hani oturup felsefe tartışabildiğim arkadaşlarım. Pek çoğu iyi fizik hocalarından geçmişlerdi ve ne kadar zevkli, ne kadar iyi ve ne kadar gerekli bir ders olduğunu anlattılar bana. Ben hiç anlayamadım. Hiç anlayamadım. Çünkü öyle bir şanssızlığım vardı benim. Telmaşa. Ya tamamı fizik hocalarının tamamı telmaşaydı. Hiçbirinin bir fikri yoktu. Sadece kitaptan öğrenmişlerdi. Kitaptan ittirmeye çalışıyorlardı. Ondan sonra da çıkıp insanlara anlatıyorlar işte. Şurada buyuz, Pisa'da notumuz bu. Ya bırak arkadaşım, hocalarla ilgili yapalım. Gel deneyelim. Gel deneyelim. Hodri meydan. Bak ben bütün şeyi samimiyetimle söylüyorum sana. En az %70'i dökülür. Bir daha bakamaz öğrencisinin suratına. Çocuğu aşağılamak kolay. Üniversite sınavında 4 tane mi yaptın geri zekalı? Yapsana sen. Yapsana. Sadece üniversite sınavı değil ama. Gel o temel bilimlerin nasıl anlatılacağını konuşalım. Bakın Ediz'in dediği doğru. Ediz bir müzisyen. İyi de bir müzisyen. Müzikte de aynı. Devlet memuru olanlar enstrümanlarını bile eve getirmiyorlar diyor. Ediz bir perküsyon sanatçısı. Çok da iyi bir sanatçı. Çok iyi bir davulcu aynı zamanda. Ama dediği yanlış değil. Ya Türkiye böyle bir yer oldu. Ondan sonra işte biz niye yarışamıyoruz kimseye? Yarışamazsın ki kardeşim. Senin yürüme şansın yok. Sen üstüne yatıyorsun direkt. Kendini geliştirmek konusunda en ufak bir hareketin yok senin. Ne oluyor? Dünya nereye gidiyor? Bunlar yenilenecek. Farklı şeyler olacak. Ama yok. Nasıl olsun? Maaş yatıyor mu? Yatıyor abi. Oo, azıcık aşım ağrısız başım. Salla ya, ne olacak? Hani ya hakkını anmadan geçemem gerçekten. Zaman zaman diyorsunuz ya işte mesela burada bu cuma da yapacağız. Arkada kitap Aşk ve Gururu konuşacağız. Jane Austen konuşacağız. Mesela 10 gündür size 10 gün olmadı. 6 gün oldu. 6 7. gün bugün. Ben sadece Jane Austen'ı anlatmak için çalışmıyorum. Biliyorsunuz öyle anlatmıyorum kitapları. Dönem anlatmak, yazarın psikolojisini anlatmak, onun içinde bulunduğu akımların gelişimini anlatmak, bize ne sağladığı konuşmak benim derdim. Ama mesela benim lisedeki edebiyat hocam, daha sonradan lisede edebiyat öğretmeni olmasına rağmen, Ankara Anıttepe Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olmasına rağmen, daha sonra üniversitelerde çalışmaya başladı. Akademik kariyerini tamamladı ve bana çok şey kattı. Çok şey kattı. Bu büyük bir şans. Okumayı bilen bir insandı çünkü. Ama şimdi bakıyorsunuz, ya alakası yok. Alakası yok çoğunun. Yani bir İnsan böyle bulduğu zaman çok mutlu oluyor. Buna bu kadar zaman ayrılır mı? Ayrılır kardeşim. Bir toplumun geleceğinden bahsediyoruz. Yani gazetelerde, içinde hiç bok olmayan gazetelerden çok daha önemli bu konuştuğumuz şey. İnsanların geleceği, bir toplumun geleceğinden bahsediyoruz ya. Kendi bir şey bilmeyen insanlar eğitici olarak çıkıyorlar ortaya. Hiçbir fikri yok, hiçbir fikri yok. Konservatuvarda giriş puanlı olsun diye 2 senede bir deniyorlar. Yetenek sınavını kaldırmak istiyorlar. Emrah'ın bakın sevgili Emrah Elçiboğan'ın oyuncu biliyorsunuz Emrah'ta. Onu söyledi. Olur mu ya? Ya yeryüzünde torpil kaldırmayan tek şey belki sanat. Diğerleri oluyor işte. Diyorum yani öğretmen oluyorsun mesela. Fizik hocası oluyorsun. Hiçbir bok anlamıyorsun fizikten ama ezberin iyi. Fizik hocası olsun. Ama sanat torpil kaldırmaz kardeşim. Sırıtırsın. Vallahi çok sırıtırsın. Bir de sanat sunulan bir şey olduğu için insanlar sana ağızlarıyla gülmez yani, kalırsın ortada. Ona rağmen deniyor adam. Ve böyle olduğu zaman da işte bir nesli iyi şekilde yetiştirmek mümkün olmuyor. İnsanların ilgi alanları darmadağın oluyor bir anda. Belki fizikten, biyolojiden çok hoşlanacak insanlar anlatamayan tiplerin elinde zayi olup gidiyor. Gidiyor yani. Yapacak bir şey yok. Neyse, Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti açıkça soygun. Virgin bombası yeni boyut kazandı. Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki. Biliyorsunuz, Ziraat Bankası'ndan verilmiş bir krediden bahsediliyor. Turkcell için Virgin Adaları üzerinden 1 milyar 636 milyon dolar kredi. Paranın geri dönüşü yok bu arada. Verilmiş, verilmiş. Bununla ilgili olarak hemen açıklamalar, işte Ziraat Bankası'ndan bir açıklama, ekonomi uzmanlarından birilerinden bir açıklama falan filan yağdı. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki saray ve çevresi onların beslemeleri, 5 yerden maaş alıyorlar, devleti açıkça soyuyorlar, şahsın devletinde kimse hesap vermez. Şahsın mı devleti olacak herhalde o. Turkcell'e vergi cenneti Virgin Adaları, niye de buna da Virgin diyorsak, Virgin Adaları üzerinden kredi veren Ziraat Bankası'nın genel müdürü Aydın'la Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Aksu'nun Turkcell'in yönetim kurulunda olduğu ortaya çıktı. Hiç olmadı. Çok ayıp. Şaka gibi açıklama. Erdoğan. Basın özgürlüğü esas. Bize mi diyor? Zannetmiyorum. Esas derken başkan. Verilen ilan kesme, yayın durdurma cezalarını hatırlamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten bir açıklama geldi. Bu defa güldürdü. Erdoğan, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz dedi. İşte olmayınca vazgeçmemen çok kolay oluyor. Yani diyorsun ki ben basın özgürlüğünden vazgeçmem. O zaman şunu yap. Hani vazgeçmiyordun? Tamam, vazgeçmeyeceğim de yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Bizde yok. Ya öyle bir şey yok bizde. Orhan Bursalı bugün anket yazmış. Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? Tek soru, iki anket farklı sonuç. Erdoğan mı, Yavaş mı? Kadir Has Üniversitesi'nin Türkiye İlimleri Araştırması'nda bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oy verilecek kişi başlığında sunulan algı, rakipsiz bir RTE'nin olduğu Metropol Türkiye'nin nabzı sorgulamasına göre Mansur Yavaş ikinci turda seçimi alıyor. Ya Orhan Bey, gözünüzü seveyim ya. Bunlar şu dakika itibariyle yani konuşulacak konular değil. Sadat'tan kongre. Suikast eğitim veren Sadat'ın kurucusu eski Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İslam Birliği Kongresi düzenledi. Kongrede başında Cumhurbaşkanı bulunan İslam'a dayalı konfederasyon kurulması kararlaştırıldı. Gitsin defolsun bir yerde kursun ya. Çok mu istiyorsun? Defol kur bir yerde. Biz onu kapattık. 1 Mart 1924. Bitti o, bitti. İstediğin kadar zırla. Geç. Kapattık. Ciğerim onları. Kabullenmesi zor biliyorum ama çok yani geçmiş olsun. Git bir başka yerlere bak. Sabahın bugünkü manşeti, yayında da güldüğümüz, ilk yayında güldüğümüz manşet. Bir kez daha kendisine teşekkür etmek istiyorum. Melih Bey'e, Melih Güven'e. Dün gece o bir maille uyandırdı. Ya bir okuyunca zaten görülüyor çünkü devamını sağ olsun o da o kadar detaylı anlatmış ki. Hilal Kaplan bir tweet RT'liyor sosyal medya ağzıyla. Yani bir tweet'i, ha ay yaşayın, çık masaya tepin istersen diyor Feri Hanım. Doğru, çık masaya tepin istersen. Sadat. Hilal Kaplan bir tweet retweet ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya kanın anlamıyor çoğu şeyi, yanlışlıkla yapmıştır. Yok, bu yanlışlıkla değil, bu talimatla muhtemelen. Çünkü o yaptıktan sonra Dışişleri Bakan Yardımcısının tweet olduğu görülüyor bunu. Adı Yavuz Selim Kıran. Fakat ona bakıyorsun, Yavuz Selim Kıran'ın tweetinde deniyor ki okyanusun ortasında da umudun adı Türkiye. 9 Ocak günü geliyor bu tweet. Çalıştığı gemi Hint Okyanusu'ndayken kullanmak zorunda olduğu ilaçları biten böbrek hastası vatandaşımıza pandemi şartlarında diplomatik kargo ile ilaçlarını ulaştırdık. Ben diyorsun ki helal olsun. Helal olsun be. Devlet böyle olunur. Doğru. Evet, iyi bir şey bu. Fakat sonra düşünen beyin bunu burada bırakmıyor. Melih Bey de bırakmamış sağ olsun. Ben de biliyorsunuz saplantılıyım bu konuda. Devam ediyorsun. Lan bunlar kimden bahsediyorlar? Dünyanın her yerinde güçlü Türkiye yazıyor bu arada. Güçlü Türkiye diye hashtag açıyorlar, etiket. Bakıyorsun içinde olay nasıl oldu? Malezya gemi deniz, gerizekalılara yönelik anlatıyor. Malezya var nal gibi, deniz var okyanus, gemi var. Helikopter geliyor, uçağa ilaç getiriyor falan. Diyorsun ki bakıyorsun lan nereden? Altında bir tane tweet görüyorsun. Tweet şöyle. Emre Algül. Hala duruyor bu hesap. Söz konusu geminin kaptanı olarak tüm devlet yetkililerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten okyanusun ortasında bile devletimiz bize sahipsiz olmadığımızı gösterdi. Diyorsun ki bir dakika. Söz konusu geminin kaptanı mı? E tamam, bakalım Emre Algül'ün hesabına. Hemen abi tıklıyorsun. Emre Algül uzak yol kaptanı, Ocean Going Master yazıyor altında. Ve 2016'nın aralığından beri Twitter'da olduğunu görüyorsun. Bakıyorsun. Aa, Emre Algül'ün olmadan zaten 2020'nin 22 Nisan'ında bir tweet paylaşmış. Dikkatli dinleyin. Gemide çalışan personelimizden birinin zorunlu kullandığı ilaçların Türkiye'den Malezya'ya getirilmesini sağlayan, okyanusun ortasındaki vatandaşına bile sahip çıkan devletimize teşekkür ederiz. 22 Nisan mı? Acaba 9 Ocak diyorduk demin. 8'e önce o. 7,5 ay önce olmuş o. E ama bunu belirt. Kötü bir şey değil ki bu. Ya biz böyle bir sıkıntı yaşadık. Devlet zart diye yardım etti kardeşim bize. İlacı getirdi. Alta bakıyorsun. Bak, etiketlemek deniyor ya. Yani bir mesajı paylaşıyorsun sosyal medyada. Birilerinin de ismini ona iğneleyebiliyorsun. İğnelediğini düşün. Ataçlıyorsun onunla beraber gelsin diye. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İletişim KL Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakan Yardımcısı RT yapan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi. E kardeşim niye yapıyorsun bunu? Hani hep konuşuyoruz ya, bu haber saklanıp kötü günde kullanırız diye kenara atılacak bir haber değil ki. Hemen buradan dönüyoruz. Bir kez daha Melih Bey'e teşekkür ettikten sonra, Melih Güven'e. Hemen dönüyoruz, diyoruz ki lan Sabah gazetesinin bugün birinci sayfasındaki haber buna ne kadar benziyor? Aa, benzemek değil o haber zaten. Okyanus ortasında umudun adı Türkiye. Türkiye'nin insanına verdiği değere yeni örnek.
Yeni örnek mi?
Dur ya. Böbrek nakli olan gemici 8.000 kilometre ötedeki Hint Okyanusu'nda ilaçsız kalınca diplomatik operasyonla Ankara'dan ilaç ulaştırıldı. Şimdi altını haberin içine okuyorsun.
Öyle ya, bizim hakikate borcumuz yok mu kardeşim? Üstüne bakıp geçemeyiz bunu. O zaman içine ne yazdıklarına da bakacağız.
2019 yılında böbrek nakli olan Turan Altun tedavi sonrası çalıştığı gemiyle sefere çıktı. Çin'den demir alan gemi pandemi nedeniyle limanlar kapanınca Hint Okyanusu'nda beklemeye başladı. Bekleme uzayınca Altun'un ilaçları tükendi. Böbreklerin iflas tehlikesi belirdi. Kızı Dışişleri Bakanlığı'nı aradı. Geminin birkaç saat için Malezya'ya uğrayacağı öğrenilince operasyon başladı. İlaçlar diplomatik kargo uçağıyla Türkiye'nin Malezya Büyükelçiliği'ne ulaştırıldı. Gemi limana yanaşınca ilaçlar Altun'a teslim edildi ve bir hayat kurtuldu.
Şahane.
Ne zaman?
He, o şey yok.
Ulan bıngıldak, sen demiyor musun 2'de 1, 5N, 1K haberin bütün şeylerin unsurlarını koyacağız diye. Ne zaman olmuş bu olay?
Çok şey değil ya o, yani.
Yani olmuş.
Yani.
8 ay önceki olayı manşete çekiyorlar.
Niye?
İhtiyaç var. Bu kadar tatavayı bunun için yaptım. İhtiyaç var. Çünkü anlatılabilecek bir hikaye yok. Kafayı çeviriyorsun, %14 işsizlik görüyorsun. Kafayı bir çeviriyorsun, enflasyon çmış. Öbür taraftan bakıyorsun, Merkez Bankası rezervi yok. Diğer taraftan size anlattım işte. Enflasyonun daha asıl maliyet bölümü bekliyor, girmedi devreye. E bütün bunları görüyorsun. Birinin bir hikaye anlatması lazım. Sonra dönüp bakıyorsun, diyorsun ki hikaye var mı? Yok. Hiç mi yok? Hiç yok. O zaman eskilerden çıkart. Ne kadar eski? Ya salla git işte. Ya burada Nuh Tufan, o kadar gitme ya Nuh Tufan'ına kadar. Yok mu daha yeni şöyle 8 ay 10 ay falan? Çıkıyor 22 Nisan tarihli. Ve bunu bunlar gazete diye geziyor. Her şeyden önce şunu yapmak zorunda. Bu habere tarih atmak gerekiyor. 2019 yılında böbrek nakli olmuş deyince insanlar şunu anlamıyor mu? Ya 2019, ha o zaman iyi dayanmış yine ya. Bak adam 2 yıl sonra yaşamış sıkıntıyı. Hayır. Hayır. Hemen birkaç ay sonra olmuş zaten sıkıntısı. Basın özgürlüğünden vazgeçmeyeceğiz. Ne diyorsun? Gerçekten biz düşündük. Hakikat mücadelesinde gazetecilerin sorumluluğu büyük. Kim söylüyor? Başkan Erdoğan. Başkan! Evet, kesinlikle. Hakikat mücadelesinde bir sorun var. 8 Kasım 2020 akşamı neredeydiniz? O gün dikkatinizi çeken olağan dışı bir gelişme oldu mu? Bize haber vermeden şehri terk etmeyin lütfen. Hepsi arazi, bak bunu sor. Etrafında gazeteciyim diyene sor bunu. 8 Kasım günü ne yapıyordun? Bir sor Allah aşkına, bak ya bu turnusol kağıdı. Yemin ediyorum turnusol kağıdı. Bunu sor. Ne yaptığına bak. Ona göre de ki hadi lan düdük. Ya dedi ki helal olsun ya, sen mesleğin onurunu taşıyabilen birisin. Bu kadar basit bir ayrım. Ama ondan sonra anlat. Yeni medya mecralarının sunduğu imkanların meslek ilkelerinden taviz vermeden kullanılması hayati önemde. Ha bu mesleği de biliyorsunuz yani. Ben aksini hiç düşünmemiştim zaten ama. Hakkaniyet sahibi basınımızın doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine inancım tam. Tam bunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, tam bundan bahsediyorum. 8 Kasım günü bu bıngıldaklar neredeydi ya, bit yavruları? Hepsi dağıldı. Hiçbiri yok ortada. Bak ben çok iyi biliyorum çünkü ertesi sabah yayına çıktım. Ben anlattım yayında. Hem de tam bu cümlelerle anlattım. 2 ay geçmiş üstünden. Hakikat falan diyorsunuz da. Ya geç geç geç geç, sabah gazetesi, hiç utanmanız, arlanmanız yok. Ha bu arada unuttum. Hani Ahmet Hakan'ın gazetesinde kolay WhatsApp haberi yapmak diyorum ya. Bugünkü yazısının başlığı da WhatsApp'tan neden çıkamam? Bence de anladığı şeyleri anlatsın ya. Acun olunca 8 günde Sözcü'nün manşeti. Sözcü TV logo değişikliği işlemi için 11 aydır bekliyor. Anayasanın 10. maddesi herkes kanun önünde eşittir diyor. Ancak Rütük bunu göz ardı ediyor. Çünkü Acun'un TV8 World adlı kanalının logosunu 8 günde TV8 Int diye değiştiren Rütük, Sözcü'nün talebini işleme almıyor. Niye? Abi Sözcü de yani.
Şimdi olmayacak işler yapıyorsunuz hocam ya. Kendi aranızda mesela bir Survivor gibi bir şey yazsanız. Ha? Öyle bir şey olsa mesela. İsmail Saymaz Necati Doğru ile mesela Ada Konseyi'ne gitse. Bence alırsınız logoyu. Yürü, çok da izlenir. Adam ve bunu bak. Demin ne diyordu Cumhurbaşkanı? Hakkaniyet ölçülerinden vazgeçmem. Bence de geçmeyin. Zaten ülkede kalmadığı için hakkaniyet. Rant, talan, ihanet, İstanbul'da dikey yapılaşma ve betonlaşma hız kesmiyor. İkinci manşet. Dur bir haber okuyacaktım buradan. Heh, Cem Yılmaz'ın filmlerine dini rapor. Dikkat. Doçent Bilal Yorulmaz'la din bilgisi öğretmeni Tuğba Akar, Gora, Arok ve Arif ve 216'yı izledi ve şunları yazdı. Filmlerde cinsellik imaları yer alıyor. Kadınlar dekolteli, mini etekli ve göbek bölgeleri açık kıyafetler giyiyor. Bu büyük ilerleme yalnız ha. İkiniz de anladınız mı bunu? Ha, açık olan bölgenin göbek oldu. Çok iyi ya. Din bilgisi öğretmeni Tuğba Akar, doçent Bilal Yorulmaz. Ya bilimsel yaklaşımımıza saygı duydum ben. Alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklar teşvik ediliyor. İbadetle ilgili iletilere ima ile dahi olsa yer verilmiyor. Yani mecbur mu? Ya ne yapacaklar şimdi? Arok'ta mesela arada izin isteyip cumaya mı gidecekler hep beraber? Ne bekliyorsun? Adam çünkü tarih öncesi bir dönem anlatıyor. Nasıl bir şey planlıyorsun tam olarak? Ne yapsınlar mesela? Hani orada baltayı oluşturduktan sonra hayırdır bu baltayı nerede kullanacaksın dediğinde 5 kişi danaya gireceğiz mi desin kurbanda? İşte bu kafa halihazırda bu ülkenin yönetiminde söz sahibi. Niye? Önü açık çünkü bunların. Bu geçen gün sosyal medyada görmüştüm. Burada da var. Uçakla İzmir'e gidiş 171, otoyolla gidiş 367 lira. Nasıl? Çok iyi ya. Evet, Sözcü böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bugünkü manşeti aynı denizde bile değiliz. Bırak gemiyi diye sormuş. Çok da doğru. Maaşlardaki makastan bahsediyor. Avrupa'daki Cumhurbaşkanı maaşıyla asgari ücretlinin geliri karşılaştırıldığında en fazla uçurum Türkiye'de. Erdoğan'ın maaşıyla asgari ücret arasındaki fark 2017'de 25 kattı, bugün 31 kat oldu. Yani 31 asgari ücretli, bir de kendi var 32 toplamda asgari ücretli bir Cumhurbaşkanı maaşı ediyor. Her gün bir asgari ücretli harcayabilir yani. Her güne bir tane düşüyor. Bugünün kölesini çağırın. Harcayın onu. Yapar mı? Yapmaz mı ya? Vay arkadaş vay ya. Sonra biz terörist oluyoruz. Terörist neydi? Bozguncu. Acayip ya, yani hakaretin dibi yok. Vallahi hakaretin dibi yok. Salladıkça sallıyor. Ama mesela ne güzel Amerika haberleri yapmaya başladılar, gördünüz mü? Çok rahat ya. Yani Trump'ın faşistliğinden giriyor. Mesela demokrasinin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatıyor oradan. Türkiye mi diyorsun? Ya ayak dur abi ya, diyor, ortalığı karıştırma ya. Devam edelim. Demin bir izleyici yazdı. Bütün bunlar diyor, hani şu konuşulmasın, bu konuşulmasın. Hepsine eyvallah da asıl aşı tartışılmasın. İlk yayında konuştuk. Ya büyük bir çuvallama söz konusu. Çok büyük bir çuvallama söz konusu. Aşı yok. Tarihleri aklınızda kaldı mı, hatırlıyor musunuz? Ne zamanlar olduğunu. Ya biliyorsunuz ben bu konuda takıntılıyım. Yani ayın 11'iydi. 11 Aralık günü biz ilk aşıya kavuşacaktık. Aralık'ın 11'i. Sonra galiba ondan 2 gün sonraydı. 2 ya da 3 gün sonra. Biz bir fotoğrafla, Pekin'de çekilmiş bir fotoğraf, TRT muhabiri. Şöyle şılak selfie. Orada gördük ki dediler ki bize. Ya aşı geliyor. Geliyor. Çin'de bunlar sen tut. Çin gümrüğündekiler Covid ol. Burada bu kadar insan beklerken ondan gecikiyor. Gecikti ki biz yeni yılı döndük. Başladık. Denildi ki aşı geldi. Anam geldi. İndirdik 3 milyon doz. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Ne zamana kadar? Deniliyor ki bu cumaya kadar. 14 günü bu cuma dolasıymış. Ama 3. faz çalışmalarına ilişkin hala değerlendirme raporu yok ortada. Ne demek 3. faz? İnsanlar üzerinde yapılan denemelerin sonucunu bilmiyoruz biz. Şart mı? Yani insanız ya. Yani insanlardaki uygulamasını bilsek fena olmaz diye düşünüyorum ben. Ha o açıdan çok sorun değil. Çok o şey değil yani. Herkes insan mı ya? Cık. Ayrımcılığa hiç gerek yok. Melihler ülkesi. Boğaziçi'ne atanan AKP'li Bulu yalnız değil. 2016'dan bu yana üniversitelere rektör olarak atanan isimlerin %23'ü AKP'li, 19'u ise ilahiyatçı. Şahane değil mi? Sonra ne diyor İbrahim Kalın? Cumhurbaşkanının bu yetkisini tartışmak sağlıklı değil. Sebep? Tam da sağlıklı. Demokrasi dediğin tam da bu. Evrensel binlerce çocuğun hayatı çalınıyor manşetiyle çıkmış bugün. Çıraklık okulları ve meslek liselerinde okuyan binlerce çocuk özel izinle asgari ücretin %30'u kadar ücretle gün boyu sanayi sitelerinde çalıştırılıyor. Çocuk işçiliğin önü açılıyor. Ve yasal üstelik. Hani Mahir Ünal geçen hafta CNN Türk'te katıldığı program diyordu. Yasal. Yasal bu. Yasal. Biz de demiştik yani bir şeyin yasal olması, ahlaki olması anlamına gelmiyor. İnsani olması anlamına da gelmiyor. Yasa hazırlanıyor. Yasayı yapanlar insan değilse insanlıktan uzakta durabiliyor. Mesela kölelik. Boğaziçililerden dayanışmayı büyütme çağrısı. Ya size bir şey soracağım. Bir Hamza Yerlikaya vardı. Ne oldu o? He? Ne oldu Allah aşkına? Bak üzerinden bir ay geçti. Hamza Yerlikaya attı kulağının üstüne. Hani bu hakikatten bahseden arkadaşlar var ya her düzeyden. Bir Allah'ın kulu içlerinden çıkıp demedi ki ulan bununla ilgili mahkeme kararı var. Canan Kaftancıoğlu söz konusu olduğu zaman mesela mahkemenin onunla ilgili verdiği cezayı gündeme getiren İçişleri Bakanımız Hamza Yerlikaya ile ilgili mahkeme kararını sallamıyor. Umurunda değil. O da mahkeme. Sayılmaz o. Tam mahkeme değil ki o. Mahkeme öyle olmaz. Yani tam değil o. Oluyormuş ama tam mahkeme olamamış. Nerede Hamza Yerlikaya? Ya hayır. D. Güner Rumuzlu izleyici diploma arıyor demiş. Hanımefendi diploma arayamaz. Diplomasının olmadığı mahkeme kararında yazıyor. İstediği yerden arasın. Mahkemede kabul edilmiş. Kendi avukatının yüzüne okunmuş karar. Yazıyordu ya okudum burada size. Ama mesela İçişleri Bakanı'na sorsanız o mahkeme değil. Orada yok. Hay yaşa Ergün. Minder dışı güreşiyor yazmış Ergün. Doğru. Minder dışı. Yeni Şafak'a bakalım. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz biz de. Hangisini? Nasıl hangisini? Yani hangi birini? Bizde çok zorbalık var da. Ankara'da WhatsApp alarmı. Ne? WhatsApp alarmı. Sosyal medyada daima tartışma konusu olan özel hayat ve gizlilik sorunu WhatsApp'ın Türkiye'deki kullanıcılarına özel yazışmalar, fotoğraflar ve videoları pazarlamak istemesiyle farklı boyutlara taşındı. Milyonlarca kişi alternatif sosyal medya arayışına girerken Ankara'daki ilgili kurumlar sosyal fişleme ve istihbarata karşı atılacak adımları konuşacak. Adalet Bakanlığı bugün bir toplantı yapacak. Ne diyorsun? Kişisel Verileri Koruma Kurulu, KVKK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, BTK da bir araya gelerek gereken adımları atacak. Ne onlar? Bilmiyorum. Onlar kendilerini bilir. Cumhurbaşkanlığı ile bazı bakanlıklar da gazetecileri bilgilendirme mesajlarını BIP üzerinden gönderecek. Turkcell diyorsun. Yönetim kurulu tanıdık hep. Ondan şey. Olur o, olur. Biri polis 6 kişinin katilini saha sorumlusu yapan Antalya'nın CHP'li Muratpaşa Belediyesi parti teşkilatında belediyede istihdam ediyor. Ya var öyle ya partilileri getirip yetki veren devlette çalıştıran şerefsiz, haysiyetsiz, aşağılık yaratıklar var öyle ya. Gerçekten. Çok, çok var. Onları getiriyor partililer. Neler yapıyorlar onlar? Kendi partililerinden olsun diye. Anam ne görevler? Aklın hayalin durur. Var öyle haysiyetsizler, şerefsizler, onursuzlar. Kim bilmiyorum. Kim yapıyorsa. Basın özgürlüğünden vazgeç. Ya güleceğim diye korkuyorum. Gülmemek için de sıkıyorum kendimi. Neyse akşama bakalım. AB trafiği. Avrupa Birliği. He? Onun için işte basın özgürlüğü falan bizde tam. Kesinlikle tavizimiz yok. Vazgeçemeyiz. Öncelikli konular göç mutabakatı ve gümrük birliğinin güncellenmesi. Başkan Erdoğan'ın başkan von der Leyen'le görüşmesinden sonra Josep Borrell de Çavuşoğlu ile ilk Brüksel ziyaretini planlamaya başladı. Bu işte. Biz tamamız yoksa. Aşı olursak maskesiz günler yakın. Bilim Kurulu üyesi Profesör Ateşkara. Ya çok özür diliyorum Ateş Hocam. Ya ben mi, bende mi bir gerizekalılık var? Ben mi algılayamıyorum? Biz bu bahsettiğimiz aşı 3. faz denemelerinin sonuçlarını bilmediğimiz aşı değil mi? Evet. Siz bir bilim insanı değil misiniz? Evet. Hipokrat yemini ders boş geçmedi var. Var. Peki hocam daha sonuçlarını bilmediğimiz aşıya güvenerek biz şimdiden nasıl normalleşme planı yapıyoruz? Hani halkın ağzına bir parmak bal çalmak iyi bir şey mi sizce? Aleyna'yı yatağında boğdu. Evinde ölü bulunan üniversiteli Aleyna yurt kölesinin İranlı eski sevgilisi tarafından katledildiği ortaya çıktı. İfadesinde itiraf etti zaten. Boynundaki dövmeden tanımışlar. Maskeli bir kişinin binadan çıktığını güvenlik kamerasından görüyorlar. Gencecik bir kız daha öldürüldü. İşkenceci kocasını öldürdüğü için tutuklanan Melek İpek cezaevi için en azından burada dayak yok dedi. İpek'in serbest bırakılması için kampanya başlatıldı. Melek İpek'i biliyorsunuz, kocası daha önce de defalarca şiddet uygulayan kocası. En son çocuğunun gözü önünde saatlerce domuz bağıyla bağlayıp dövüyor, tecavüz ediyor çocuğunun önünde. Ve ilk kurtulduğu anda kendisini korumak için silah ateşleyip vuruyor ve şu anda cezaevinde. Yani nefsi müdafaa nasıl kullanılmaz, burada nasıl bir işe yaramaz? Türkiye'de hukuk reformundan bahsediyoruz ya, hukuk reformu bu. Yani ben daha büyük hukuk reformu bilmiyorum. Ve hapse giderken ifadeyi siz de okudunuz eminim benim gibi sosyal medya üzerinden. Ama sadece yüzünün şeklini görseniz zaten Melek İpek'in birkaç gün uykunuz kaçar. Çok çok acayip bir şey yani. Gerçekten çok acayip. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yani işi gereği bunları daha önce şahit olmuş insanlar bile müthiş rahatsız oldular. Ben de mesleğim gereği yani deforme olmuş insan vücudu görmek zorunda kaldım defalarca farklı şekillerde. Ama o kadının yüzündeki ifade var ya, vücudundaki her kemiği özenle kırmış şerefsiz. Her kemiği bilerek kırmış onları. Hepsine ayrı çalışmış. Ve bugün biz ölenin arkasından bir soruşturma yürütüyoruz. Takvimin bugünkü manşeti siliyoruz. Neyi? WhatsApp'ı? WhatsApp kişisel verilerimize göz dikti. Kullanıcılar sert tepki gösterdi. Milyonlarca kişi bir gecede başka uygulamalara geçti. Bu mu haber? Bu haber. Bu haber çok iyi haber. Çok da rahat haber. Hiç kimse de karışmıyor. Dünden beri kafamıza göre at oynatıyoruz. Bilen yok, anlayan yok. Salla sallayabildiğin kadar. Tripliler var. Onlar sen madem anlıyorsun tamam o zaman sen anlat falan diye kaçıyor. Anlattığını iddia eden insanlar var. Hiç bok anlatmıyor. Saatlerce konuşuyor. Car car car car car. Saatlerce konuşuyor. Hiçbir bok anlatmıyor. Biz de işte manşete dedik çekelim yani. İyi gider burada. Köşe bıçak aşk. Günün magazin haberi. Dikkat. Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı ile ABD tatiline çıktı. Görülmemiş bir jest yaptı. Uçak kiraladı. Kuyruğuna dünyanın en güzel kadını yazdırdı. Ne? Kuyruğuna dünyanın en güzel kadını yazdırdı. Kısaltmasını mı? Çünkü kuyruk işareti öyle olmuyor. Biz de tam bilmiyoruz onu. Öyle duyduk, haber yaptık. Bıçak. Köşe bıçak. Uçakla olduğu için köşe bıçak. Fındığı avuçla virüsleri yolla. Gazetenin kafasını çok güzel anlatıyor. Fındığın mucizeleri saymakla bitmiyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, mikropları öldürüyor, kanseri önlüyor, tansiyon düşürüyor. Ne? Söylesene. Neyi ya? Ya fındık. Ha, onu ayrı haber yapacağız. Oraya koymayız onu. Yedirilir mi lan oraya? Hiç gazetecilikten anlamıyorsun ya. Hiç anlamıyorsun, yemin ediyorum. Orada yedirilir mi o? Başlı başına sayfa çıkartılır o dediğine. Bekir Hazar bugün demokrasiye saldırı diye yazı yazmış. Vallahi bak. Demokrasiye saldırı. Yani sizin ekranda yaptığınız şeyle Kütsaç'la beraber yaptığınız yayın var ya, demokrasinin aldığı en ağır darbe o bence. Çünkü söylediklerinizin hiçbirinin gerçekle alakası yok. Ama buna rağmen ısrarla yapıyorsunuz ya. Devam edelim. Başka ne haber var burada? Bu neyin kafesi? Neyin kafesi mi? Evet. Koronavirüs salgını nedeniyle mekanlar kapatıldı, ancak fırsatçılar kafelerini tedbire değil paraya çalıştırdı. Kafe. Bazı uyanıklar evlerini kafe yaptı, bir çayı 5 liraya sattı. 2 çay, meyve, bisküvi ve kuru yemişli menünün fiyatı 100 liraydı. Oha! Kız Zeynep, erkek Yusuf. Geçen yıl 1.091.000 bebek dünyaya geldi. 7.540'ına Yusuf, 11.000'ine Zeynep adı verildi. Ne? Yusuf. Bizde çok normal. Ciddi söylüyorum. Yani az bile vermişler. 7.540. Ne ki? Yusuf. Bence kızlara da koyun. Çünkü toplumda yaratmaya çalıştığınız o engin korkuyu başka türlü açıklayamazsınız. Ne koydunuz? Hayırlı uğurlu olsun, analı babalı büyüsün, doğmuş. Kız mı erkek mi? Erkek. Ne koydunuz? Yusuf. Kız. Yusuf. Yusuf diye kız mı olur ya? Olsun. Olsun, bilsin. Yusuf Naz dedik ama bakalım. İkinci ismi de yazdırdık. Biz Yusuf Naz diyeceğiz aramızda. En çok Yusuf ismi koymuşlar ya. Hiç şaşırtıcı değil. Bakalım buradan okuyacak başka bir şey var mı? 35 yaş annelik yaş. Yaşla kısırlık arasındaki bağ nedir? Tüp tedavisi nasıl başarılı olur? Tüp tedavisi mi? Evet, tüp bebek tedavisi. Öyle yazsana onu. Tüp tedavisi ne demek ya? Tüp mü yazmışız? Evet, tüp yazmışsınız. Patrondandır ama. Yemediyse maçanız. Hani bir şekilde bir tüpten bahsedelim. Tüp haberi yapalım ama olumlu olsun. Ne tüpü? Ya ne tüpü olduğu önemli değil. Tüp yaz. Yeter ya. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu haftanın ilk yayınında benimle birlikte olduğunuz için. Hem sabah hem de ikinci yayında, burada gazete yayınında birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir saat aynı yerden bakmıyoruz biliyorsunuz ama burada bir araya geliyoruz. Çünkü hepimiz, ama hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. İyi şeyler yapıp, iyi şeyler konuşup ülkeye yararlı olmaya çalışıyoruz. Birbirimizden korkmuyoruz biz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşursak çok işe yarayacağından eminiz çünkü. O zaman birbirimizden vazgeçmeden konuşmaya devam. Bu yayın sürsün, benim de katkım olur mu derseniz neler yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Hem YouTube üzerinden görünüyor. YouTube'da şu beğeni tuşunu lütfen atlamayın, YouTube üzerinden izleyenler. Lütfen o tuşa, yukarı doğru baş parmak işaretine dokunun. Kanala abone olun. Zor bir şey değil. Abonelik düğmesi aynı zamanda unsalonu.com.tr'de de var. Bütün bunlara rağmen eğer hani ya ben başka türlü nasıl destek olurum diye soruyorsanız unsal@unsalonu.com adresine bir mail de atabilirsiniz. Ama son derece rahat yani, eğer isterseniz. Ama en büyük desteğinizin bunlar olmadığını, onun çok başka bir yerde olduğunu unutmayın. Burada olmak. Her sabah burada bir araya gelip, evet bizim siyasi fikirlerimiz var, siyasi inançlarımız, desteklerimiz var ama ülke için konuşuyoruz, ülkenin siyasetini konuşuyoruz. O yüzden bizim siyasi inançlarımız başka bir yerde duruyor diyebilmek. O zaman sadece bizi hakikat bağlar deyip etrafında dolaşabilmek o hakikatin. Onu yapabildiğimiz müddetçe birbirimizden kopmamayı da başaracağız. Ve hiçbirimiz aklımızdan çıkartmayacağız ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber Ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün, çok güzel, çok sağlıklı, çok bolluk, bereket içinde, güler yüzlü, ağız tadı dolu, muhteşem, şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.